Hello canım toşlar. Bu podcast bölümünü düşünürken ben çok güzel bir yerdeydim. Bu arada fark ettiyseniz sesim düzeldi. Yay! Huzur dolu yeşilliğin içinde bir konakta adeta prenses gibiydim bu bölümü düşünürken, neler konuşsam diye düşünürken. Sonra her sonu olan güzel şey gibi bu da bitti ve betonlara döndüm. Altınoluk'ta Maça Konak diye bir butik oteldeydim. Şöyle tatlış arkadaş grubuyla gezmeli, tozmalı, dolu dolu ama aynı zamanda da huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için kesinlikle denenmesi gereken bir yer. İşletmecileri de ayrı tatlı insanlar. Yani şimdi ben gittiğim her yerde kendimi sevdiriyorum. Evet yani ama ben böyle biri olmasaydım da tatlı olacaklarına eminim. Her güzel şeyin sonu var diyorum ama bu söz memnun olmadığın hayatını değiştirmeye götü yemeyenlerin uydurduğu bir kalıp diye de düşünüyorum aynı zamanda. İşte ben de onlardan biriyim mesela. Benim de bir rahat alanım var, comfort zone'um var ve buradan çıkmaya pek götüm yok. Maça Konağın işletmecileri ise her günü güzel geçirmek için hayallerini gerçekleştirecek adımlar atmışlar ve gayet de keyifliler yani gördüğüm kadarıyla. Riskleri göze alıp aynı zamanda ideallerini koruyarak hayallerini gerçekleştiren insanların çevresinde bulunmak benim çok hoşuma gidiyor. Hani hep haberlerini görüyoruz bir yerlerde falan, her şeyini satıp karavan aldılar ve dünyayı geziyorlar diye. Bu tarz insanlar hayallerini gerçekleştirebildikleri için benim kıskandığım insancıklar. Mülksüzleşip yarın kalacak bir yer buluruz elbet. Kafasıyla yaşamak bana göre değil tabii şimdi bu karavan olayında. O yüzden pılımı pırtımı satayım ki, bence pılım olmasa da pırtım çok para eder gerçi ama bir kadın osuruğunu kavanozlara koyup satıyordu. Rol model belirledim kendisini kendime. Ama yine de pılımı pırtımı satıp dünyayı dolaşmak bana göre değil. Ya benim dönecek bir evim olmalı. Ana baba kardeş yanı da ev niteliği görebilir elbette ama benim ev anlayışım bana ait bir yerin olması. Benim döşediğim, kendimden bir şeyler kattığım bir alan. Ve o yerin tekerlekleri olmamalı ev diyebilmem için. Oh be Kafelax be, hayalinin karavanla gezmek olmadığını anlatmak için bu kadar da konuşmazsın ama ya. Neyse, anlattık bir kere. Zihnimin her kıvrımını paylaşıyorum sizinle. Tanıyın beni istiyorum. Hayallerini gerçekleştiren insanlar diyordum, kıskanıyorum diyordum. Allah da sizin karşınıza, sizi böyle hayallerini gerçekleştirmek için niyet eden, bu niyeti güzel duygularla, kimseyi ezmeden, yormadan, çabalayan insanlar çıkarsın. Amin. Böyle güzel insanları görünce lan diyorum. Olur ya, olur bak. Bakarız yani, olur. Kendimizi de kurtarırız, gelecek nesil de kurtarırız. Bu hislerle doldum da geldim işte. Kendilerine sevgilerimi, öpücüklerimi iletiyorum ve başkaları ne kadar imkansız dese de, saçma dese de, olacağına inandığımız şeylerin bir şekilde yolunu bulup olduğu inancımı körükledikleri için kocaman sarılıyorum Maça Konak ailesine. He tabii bir de beni çok güzel gezdirdiler, yedirdiler, içirdiler, doyurdular. Orada gezerken Assos Kalesi'nde bir dinleyicimle denk geldik. Ona da selamlarımı iletiyorum buradan. Assos Kalesi'nin hemen önünde bir dondurmacı var. Celal, selamlarımı iletiyorum sana. Öptüm çok. Tabii sosyal medya üzerinden haberlere bakmadan da olmuyor. Kopamıyorsun o dışarıdaki cinnet halinden. Bu sakin yerden kafamı çıkardığımda götümün başına ne gelebilir acaba diye merak ediyorsun çünkü. Ona göre götünü ellemesinler diye duvara dayana dayana yürüyeceksin. Giresun'daki haberi gördüm. 16 yaşındaki bir çift yakınlaşmışlar. İki polis bunları izlemiş, videoya çekmiş ve sosyal medyaya servis etmiş. İzlemedim, benim önüme düşmedi. Ama bir sürü insanın önüne düşmüş ve o çocukların hayatlarını mahvetti bu iki düşüncesiz insan polis kimliklerini kullanarak. Böyle olaylarda mesleklere mal ediliyor çoğu zaman, çoğu şey ama o iki düşüncesiz ve kötü niyetli insanın polis olmasına izin veren bir ülke olmamız asıl benim canımı sıkıyor. Gerçek polislik böyle değil arkadaşlar, olmamalı. Çocuklardan bir tanesinin intihar ettiği söyleniyor ve polislere sadece uzaklaştırma verilmiş. İnsanların hayatı bir zorbalık yüzünden karartılıyor ve bunun cezası sadece uzaklaştırma. Üniformasının gücünü kullanarak karşısındakine yaptırım uygulamaya çalışan insanlardan nefret ediyorum. Bence bu kişiliksizlik göstergesi. Hiçsin sen yani o üstünde üniforma olmadan. Hiçsin. Sonra bu videoyu yayan kişiler sivil olduklarında da aynı şeyi farklı çocuklara yapabilirler. Yine insanların hayatlarını karartabilirler. Ve bir polisin burada yapabileceği tek şey aslında o çocukları nazikçe uyarmak, utandırmadan. 13 yaşında kızların evlendirilmesine ses çıkarmayanlar, kendi istekleri doğrultusunda yaşamayanlar ve yakınlaşmalar yaşayanlar, birbirlerine sevgi besleyen gençleri gördüklerinde onları linçliyorlar. 16 yaşında öpüşmeyeceğin, yakınlaşmayacağın denilir mi lan? Aynada kendisiyle mi öpüşsün bu? Aynı yaş grubundakilerle elbette ki bir şeyler yaşamak isteyecek. Hepimiz istedik. Ya istememek de anormal bir şey değil tabii ki de ama böyle bir arzu çoğu insanda var. Sınırını bilmesini öğretmediğin bir insana sen yasak desen de o istediğini yapar ki. Hatta inada bindirir, daha fazlasını yapar. İstemediği halde. Sosyal medyada artık her şey inanılmaz bir hızla yayılıyor. Polis bile böyle bir videoyu rahatça yayabiliyorken, flörtlerinin onlara attığı özel fotoğrafları ulu orta servis eden, yaymakla tehdit eden insanlar içinde aman yasa var, aman hapse girerim korkusu olmuyor haliyle. Yalnız size bir şey söyleyeyim, bu bir suç canımlar. Böylece geliyoruz bu haftaki konumuza. Nude tehdidi. Abla bize nude atan var mı da tehdit edelim bir de ya. Diyenler çıkacak aranızda illaki. Yapıştıracağım ağızlarının ortasına bir tane ben de. Bebişlerim işte bilgilenin ki partnerlerinizle gönül rahatlığıyla nude'laşacağınız bir ortam yaratacak kültür akıl seviyesine gelin. Bu arada bana abla demenize yeni alışmışken ne ara mami'ye geçtik. Rica edeceğim, bu benim için çok hızlı bir geçiş oldu. Tamam, hepinizin ablası olabilirim, bunu kaldırabilirim ama... Anası olamam ya yuh. Bir de zaten sugar mommy'ye gidiyor akıllar böyle denilince. Sugar'lık yapacak hiç param yok benim. Zaten öyle bir fantezim de yok. Kafelax hitabı güzeldir. Oradan devam edelim. Nude atma üzerine de ileride konuşacağız. Nasıl daha seksi olur vesaire falan diye de. Ay bu arada dur bir dakika, söylemedim seksi seksi. Donum sende kalmış. Neyse devam edelim. Öncelikle çıplak fotoğraflarımızın, videolarımızın yayılmasından neden korktuğumuzu ve böyle bir durumda neler yapabileceğimizi konuşup aşmalıyız. Diğer türlü nude atıp pişman oluyoruz. Ah o libido yok mu o libido? Hiç tanımadığınız insana nude attırıyor. Sonra da ya yayılırsa diye pişmanlık duyuyorsunuz. İlişkilerimde seksi fotoğraflar atmak benim için vazgeçilmez bir şey. Kendimi seksi görmeyi ve bunu partnerimle paylaşmayı seviyorum. Bunu eskiden yaptığım her partnerim ultra güven duyduğum insanlar değildi. Yani burada ilişki derken öylesine takıldığım insanlara da atmışlığım var yani. Ama sanırım benim yapım gereği eğer ki o benim fotoğraflarımı paylaşırsa ben de onun vasat sexting konuşmalarını paylaşırım tavrı var ve üzerine daha da seksi fotoğraflarımı kamuyla paylaşıp el olmaz lan bel olur diyebilecek bir yapıda olduğum için sanırım hiç nude tehdidi almadım. Tabii bazı ilişkilerimde bazı görüntüleri atarken yüzümün gözükmemesine özellikle özen gösterdim. Yayılırsa şimdi falan diye. Karşımdaki yaymaz belki ama işte bir şekilde başkalarının eline geçerse korkusu tabii ki bende de oldu. İnkar edebileceğim görüntüler paylaştım ben. İnkar etmeme gerek olmasının sebebi ise şu. Lan burada çoğu şeyi konuşuyoruz da biraz da bana özelim kalsın değil mi yani? O özeli paylaşmak isteseydim şu an çok farklı kulvarda bir fenomendim zaten. İnsanların hangi alanlarda kendilerine kariyer yapmalarını seçecekleri özgürlüğü ellerinden almamalıyız bence. O kadar özelimi paylaşmışım yani mesela bu kişiyle. Nude'larımı atmışım vesaire. Bedava herkes ona ulaşacak. Oldu canım. Vallahi öyle bir şey olursa izleyen herkesten alırım paramı. Nude'la tehdit edilen kesim çoğunlukla kadınlar oluyor. Bu algıyı kırmak istiyorum işte ya. Biliyorum çok zor ama şimdi benim memelerimi açıp aynadan verdiğim pozu yaymakla tehdit eden adamın sosyal medyasında üstü çıplak pozlar vermesini ben anlamıyorum ya. Ben niye utanıyorum da o niye utanmıyor? Onda da meme var. Niye benimkinin yayılmasından ben bu kadar tırsıyorum ki yani? Ben de onun memelerini ifşalayabilmeliyim. Ve aynı tehdidi hissetmeli, aynı korkuyu hissetmeli o da. Kızlarcığım, eğer sizin nude'larınızın yayılmasından korkuyorsanız, bu korku karşıdaki kişiye duyduğunuz güvenden çok daha bağımsız işleyen bir korku bu arada. Siz de kendinizi güvene almak için önce onun nude atmasını isteyin. Ama böyle saçma bir pozda olsun, tamam mı? Çünkü hani erkekleri bu konuda utandırmak, tırstırmak biraz daha zor ya. Ne bileyim, ayna karşısından cıbıl poz falan değil de böyle basit bir şekilde. İşte çünkü erkekler genelde penislerinin herhangi bir şekilde servis edilmesini seviyorlar. Şey olabilir mesela, taşaklarına domates sürerken fotoğraf at diyebilirsiniz. Veya göbek deliğine zeytin koyup kalkmış sikiyle göbeğine vurarak onu zıplatmaya çalışsın. Ha, bu verdiğim bir yatırım tavsiyesi midir? Değildir. Çoğu erkek seks konuşmaları sırasında beyinlerini böyle bir alıyorlar, kenara koyuyorlar. O yüzden talep ettiğiniz çoğu şeyi yapacaklardır diye düşünüyorum. Peki olması gereken bu mudur yani? Kısasa kısas mıdır? Tehdit edebileceğiniz bir fotoğraf bulundurmak mıdır kenarda? Tabii ki de bu değildir. İster bir saat önce tanıştığınız biri olsun, ister 10 senelik arkadaşınız olsun, gönderdiğiniz fotoğrafları, videoları sil dediğinizde karşınızdakinin silmesi gerekiyor. Bu kanunen onun bir sorumluluğu. Şimdi bu tehditlerin ne kadar ileri seviyeye taşınabileceğini yürekli bir şekilde benimle paylaşan bir dinleyicimin sesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ağır şeyler yaşamış kendisi, kısaltarak sizlerle paylaşacağım. Bu tarz deneyimleri ne yazık ki yazılı olarak böyle şeyleri paylaşan çok dinleyicim oldu. Bu çok üzücü bir durum. Ancak bu üzüntüler bizi daha da güçlendirecek ve hem kendimizin hem de travmaları yüzünden sesini çıkaramayanların sesi olacağız.
Ben bu nude muhabbeti yüzünden lise 1'deyken bir tehdit yedim ve bunun sonucunda tecavüz bile sayılabilecek bir şey yaşadım. İşte mesaj sorduk, tanıdığım bir insandı kendisi. O da benden nude istedi. Ben ilk başta atmadım. Bunun yanlış olduğunu, bunu istemediğimi falan söyledim. İşte sonra kendisi beni bir şekilde ikna etti. Ben de herhalde çabuk ikna olacak bir insanmışım. İşte gönderdim falan. Sonra beni tehdit etmeye başladı. İşte benimle birlikte ol. İşte ben seninle bir şeyler yaşayacağım. İşte olmazsa babana söylerim. İşte ben senin babanı tanıyorum ki tanıyor da yani. Ben bayağı bir korktum tabii. Çünkü çocuğum hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamışım. Hani istemediğimi falan söyledim. Böyle bir hafta boyunca beni sürekli rahatsız etti. Sonra bunun bir arkadaşı vardı. Onu da ismen tanıyordum. Bir iki görmüştüm. O çocuk beni aynı şekilde yok bak işte dediklerine uy yoksa şöyle olacak böyle olacak falan. İstemiyorum falan dedim. Hani böyle bir şey niye yapayım? Ayrıca babama hani niye söylüyor? Sonra ben bugün bir gün dışarı çıkmıştım böyle sokaktaydım. İşte denk geldik. İşte beni böyle kolumdan tuttular. Hani bizimle gel bak işte yoksa şöyle olacak böyle olacak cırttı cırttı. Beni bir şekilde götürdüler. Ha tabii ki saçımdan sürükleyerek götürmediler ama tehditle götürdüler anlayacağım. Ben de çocuk olduğum için tabii farkında değilim bu durumun böyle bir şey olacağını. Eve gittik işte ters ilişki yaşamak istediler. Yaklaştılar ikisi de ayrı ayrı yani ama herhangi bir cinsel birliktelik olmadı. Yani tabii ki bu bende çok büyük bir şey bıraktı. Psikolojik bozukluk bıraktı. Hatta şikayet etmeyi yani düşündüm, istiyordum. Ama bunu yapmadım, bilmiyorum. İçimde sürekli bana bir şeyler engel oldu. Ben bunu yapmadım. Ondan sonra, bu olaydan sonra insanlara karşı güvenim çok azaldı.
Nasıl güvenebilirsin ki? Çocuksun sen ya, daha lise 1'desin. Neyin ne olduğunun farkında değilsin. Manipülasyona açıksın. Korkuyorsun ve o korku anında istismar hakkında da bir bölümümüz olacak yakın zamanda. Gerçekten insana kal geliyor. Normalde kendini çatır çatır savunan bir insan olsan bile cinsel istismar olduğu zaman kal gelebiliyor insana. Ve daha lise 1'desin, sen çocuksun. Böyle bir durumda kendini nasıl savunacağını bilmemen çok normal. Kanım dondu gerçekten, kanım dondu. İnanılmaz, çirkin, iğrenç bir şey. Bir insana bunun yaşatılması, bir çocuğa bunun yaşatılması. Şimdi buradaki durumda sadece tehdit değil, aynı zamanda cinsel taciz suçu da var. Çocuk yaşta birisine yapıldığı için. Bunlarla ilgili soruları da hemen avukat arkadaşıma sordum. Hatta sesli bir şekilde kendisi de yanıtladı. Onun görüşlerini paylaşacağım şimdi sizinle. Ve bu ses kaydının sahibi bebişim, bana mail atarsan seninle iletişime geçmek isterim. Bu arada yine dile getirmek istiyorum. Bana mail atarsanız size yanıt verme olasılığım Instagram'da %1 ise mailde %99. Şimdi hemen çözüme gelelim. Biri sizinle olan özel konuşmaları ve fotoğraflarınızı yaymakla tehdit ettiğinde ne yapmanız gerekiyor? Canım cicim arkadaşım avukat Mert Kozan'a sizler için sordum. Kendisinin aynı zamanda Hukuk Kuşu Bilgi ismiyle sosyal medyada Instagram'da bir hesabı var, takip etmenizi öneririm. Kendisinin paylaşımlarından ben bayağı bir şey öğrendim. Mesela alışveriş merkezlerinde kaybolan eşyalardan müessesemiz sorumlu tutulamaz diyor ya hani. Ha işte o yalanmış. Bunu yazma sebepleri tabii alıklık yapmayın da aracınızı bir zahmet kitleyin, değerli eşyalarınızı yanınızda bulundurun oğlum. Sizin sorumluluğunuzda biz mi alacağız ya? Allah Allah düşüncesi. Bizim ülkemizdeki sorumsuzluk seviyesini göz önünde bulundurduğumuzda bunu yazmalarını çok da garipsemiyorum o yüzden. Yani işte bizim sorumluluğumuzda değildir vesaire diye. Sonra mesela ev kiraladığınızda depozito veriyorsunuz ya. Ev sahibinin o depozitoyu aldığında vadeli hesap alıp orada saklaması gerekiyormuş. Ya hop ben bunu indirgenlere yaptım, olmuyor yani. Hemen de öğrendiğim şeyleri sizle paylaştım bak. Hayat kurtarıcı bilgiler bunlar, daha neler neler öğrendim. Hukuk Kuşu Bilgi adeta kendisini insanların haklarını öğretmeye adamış bir kişi. Ne reklam yaptım be. Yararlı şeyler yapan insanları paylaşmayı seviyorum. Ne var? Hadi o zaman bağlanalım bakalım Hukuk Kuşu'na. Bağlan.
Hoş geldin Mert yayınıma.
Hoş bulduk Özlem Şeyma, namı diğer Kafelax.
Bu yayında nasılsın? Senin engin bilgilerinden yararlanmak istiyorum. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkürler. Tamam. Yararım olabileceksen de mutlu bana. Sen zaten güzel bir iş yapıyorsun. Özellikle kadınlara verdiğin bilgiler bu tip toplumlarda, Orta Doğu toplumlarında tabu olarak görülüyor cinsel yaşam, cinsel hayat. Ama sen bunu aşıyorsun ve kadınları bilgilendiriyorsun. Değerli bir adım bu o yüzden.
Lütfen erkekleri de bilgilendiriyoruz. Herkesi.
Herkes tabii ki.
Aynen,
ya.
Herkesi.
Tabii ki de. Tabii ki.
Teşekkür ediyorum beni böyle övdüğün için. Ben de seni ne öveceğim demek bu konuşmalardan sonra. Ama konuşmamız bittiğinde senin yüzüne karşı övmeyeceğim seni.
Tamam, ben utanırım zaten öyle.
Tamam, o zaman hazır mısın? Geliyor sorularım.
Hazırım tabii ki de.
Şimdi birisine çıplak fotoğraf attığımızda bunu yaymakla tehdit edildiğimiz zaman izlememiz gereken yol nedir?
Şimdi burada bir suçu bir tanımlayalım öncelikle kısaca. Burada şantaj suçu mu var yoksa tehdit suçu mu var? Şimdi aralarında şöyle bir fark var. Mesela kişinin bir yarar sağlama maksadı varsa, mesela bu fotoğrafı yayınlamayacağım ama karşılığında bana 100 bin lira göndereceksin derse, artık yarar sağlama maksadı vardır ve bu şantaj suçunu oluşturur. 3 yıla kadar hapis cezası var bunun. Ama bunu eski bir erkek arkadaş olabilir veya inadına yapıyor olabilir. İnadına yapıyorsa bu artık şantaj değil, tehdit suçuna girer. Çünkü bir yarar sağlama maksadı yok. Şimdi bu şekilde tanımladık. Tehdit suçunda 2 yıla kadar hapis cezası var. Şantajın biraz daha yüksek. O yüzden vakadan vakaya farklı farklı değerlendirilir bu. Anladım. Şimdi burada izlemeniz gereken yol en yakın karakola ya da savcılığa suç duyurusunda bulunmak olacaktır.
Tamam. Suç duyurusunu avukat aracılığıyla mı yapmalıyız yoksa kendimiz yapabiliyor muyuz? Cimer, Bimer gibi platformlardan yararlanabiliyor muyuz?
Ya şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hiçbir davayı açarken veya size dava açıldıysa bir avukat tutma zorunluluğunuz yok. Her davanızı kendiniz yürütebilirsiniz. Ama profesyonel yardım almanız sizin yararınıza olacaktır tabii. Bunu bir ek olarak belirteyim. Bu süreci eğer avukat tutarak yaparsanız avukat sizin yerinize süreci takip edecektir sonuna kadar. Böyle söyleyebilirim. Evet. Cimer veya Bimer konusuna gelecek olursak, şimdi bu adli bir vaka olduğu için adliye ilgileniyor. Savcılık ve mahkeme yetkili burada. Cimer daha çok idari hukuksuzluklarda CİMER'e yazmak doğrudan bir sonuç sağlayabilir. Bakanlığın denetimine tabi bir kurumu şikayet edersiniz CİMER'e. O zaman daha hızlı, yukarıdan aşağıya bir süreç başlar. Denetim süreci, soruşturma süreci daha hızlı sonuçlanır. Ama bu adli vakalarda görev adliyededir. O yüzden savcılığa şikayet doğrudan yapılması gerekendir.
Anladım. Peki şimdi bizim Türk toplumumuzdaki aile yapısını düşününce bu tehdide ya da şantaja maruz kalan kişiler ailesi duymasın isteyecektir. Ama bu durumla da baş etmek isteyecektir. Böyle bir durumda çevremizdekilerin duymasından endişe ediyorsak yapabileceğimiz, izleyebileceğimiz bir yol var mı?
Şimdi şöyle anladım ben bunu. Hani eğer daha yayınlanmadı ama yayınlanma ihtimali kuvvetli anladığım kadarıyla.
Evet.
Ve çevredekilerin öğrenmesini istemiyor kişi haklı olarak.
Evet.
Çünkü kişilik haklarına bir saldırı söz konusu olabilir. O yüzden şunu yapabilir. Bu görüntülerin ivedi olarak toplatılmasını savcılıktan isteyebilir. Yakın bir tehdit olduğunu, yakın ve bu tehdit ihtimali kuvvetliyse savcılığa bunu bildirerek, gerekli adresi de vererek kişinin deposundaki, bu depo bilgisayarında deposu olabilir, bu kayıtların toplatılmasını sağlayabilirsiniz.
Yani tek başına bu süreci kimseye duyurmadan yönetebiliyoruz aslında.
Tabii ki de 18 yaşından da büyükse, reşitse bu kişi tabii ki de bu süreci kendi yürütebilir. Şunu da söyleyeyim. Mesela yayınlama oldu diyelim. Hemen durdurulmasını ve erişim engeli gelmesini istiyorsun mesela. O zaman da yapılması gereken şu. Doğrudan URL linkleri, videoların veya fotoğrafların URL linklerini kopyalayacaksın. Sulh ceza hakimliğine dilekçe vererek erişim engeli talebinde bulunacaksın. O URL linkleri çok önemli. Bir harfi bile yanlış kopyaladıysanız erişim engeli gelmez. Çok dikkatli bir şekilde onları kopyalayacaksınız dilekçeye. Ya her gelen talepte erişim engeli koymaz bu arada sulh ceza hakimliği. Ortada bir özel hayatın gizliliğini ihlal durumu veya bir suç varsa ortada, o zaman ancak erişim engeli koyar. Burada da var zaten.
Anladım. Tamam, peki 18 yaşından küçük birisi ise bu tehdit edilen kişi?
Şimdi 18 yaşından küçükse artık burada cinsel istismar suçu oluşabilecektir. Toplumda yanlış biliniyor. Sadece 15 yaşından küçüklerde cinsel istismar suçu oluşmaz. 15 yaşından büyük olsa bile mesela bu fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş bir çocuksa, o zaman yine cinsel istismar suçu oluşuyor. Şunu da söyleyeyim, illa temas olmasına gerek yok cinsel istismar suçunda. Teşhircilik, röntgencilik, çocuğun pornografik olarak kullanılması da, yani temas olmasa dahi cinsel istismar suçu oluşabilecektir.
Anladım. Peki tehdit eden kişi 18 yaşından küçükse bu bir farklılık yaratıyor mu?
Yani tehdit eden kişi 18'den küçükse sadece hani suça sürüklenen çocuk olarak kabul ediliyor ve özel bir kanun maddesine dayalı olarak yargılanıyor. Normal reşit bir kişiye göre verilen cezada bir miktar indirim yapılıyor sadece.
Peki bir de bazı uygulamalarda mesela anlık görüntü gönderiyoruz. Kaydetsin diye değil de görüyor fotoğrafı, daha sonra görüntü kayboluyor. Ama karşı taraf bazen ekran görüntüsünü alabiliyor bunların ve karşı tarafa da yine bildirimi geliyor fotoğrafı gönderene ya da videoyu gönderene. Böyle bir durumda fotoğrafın görüntüsünü alan kişi suç işlemiş oluyor mu?
Geçici olarak gönderilen fotoğraftan mı bahsediyorsun?
Evet.
Şimdi burada kişinin iradesi önemli. Şimdi burada fotoğrafın kalıcı olarak depolanmasını isteseydi zaten hani kalıcı olarak fotoğrafı gönderirdi. Ama geçici olarak mesela 3 saniyeliğine görmek istiyorsa sadece 3 saniyeliğine görmesine izni vardır. Hukuki olarak izni vardır. Artık 3 saniyeyi aşacak bir görüntülemeye izni yoktur ve hukuka aykırıdır artık bu.
Anladım. Tamam.
O yüzden bu sebeple artık bu bir suç olacaktır. Kişi bu süreci işletirken şu şekilde işletebilir. Bu görüntülerin kaldırılmasını talep eder. Kaldırmazsa artık bu bir kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi suçu olacaktır. Çünkü artık belli bir raddeye kadar izni vardır. O raddeden sonra izni olmadığı için bu da bir suç olacaktır. Bir yargıtay kararı okudum geçen gün. Şöyleydi konu. Rızaya ilişkin. Mesela çift, evli bir çift de olabilir, sevgili de olabilir, takılıyor da olabilirler. İkisinde karşılıklı rızaları var. Rıza dahilinde cinsel ilişki kuruyorlar o sırada. Sonradan kadın vazgeçti diyelim. Hayır, ben devam etmek istemiyorum dedi. Ama erkek buna rağmen zorlayıp da devam ederse artık burada cinsel saldırı suçu oluşuyor. Çünkü genelde erkek mahkemede şöyle savunuyor kendini. Hayır, rızası vardı başta, biz birlikte karar aldık, birlikte cinsel ilişkiye girme kararı aldık. Sonradan durmak istedi diyebilir mesela. Burada artık rıza sonradan ortadan kalksa bile cinsel saldırı suçu oluşuyor. Yani rızanın sadece başta bulunması yeterli değil. Onu da söyleyeyim.
Tabii. Son olarak eski sevgilimizle özel fotoğraflarımızı saklamak, yayınlamasak da saklamak bir suç mudur?
Şimdi şöyle, özel hayata ilişkin verilerin kalıcı olarak depolanması durumunda karşı taraf eğer bunun silinmesini istiyorsa bunu silmek zorundadır. Çünkü o bir özel hayata ilişkin veridir ve aynı zamanda kişisel veriyi de bulundurabilir içinde. O yüzden silinmesine rağmen silmiyorsa bu artık kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu oluşturacaktır.
Anladım. Tamam.
Çünkü hukuka uygun olarak elde etmiş olsa bile izin ortadan kalkıyor sonradan. Bu da hukuka aykırı olarak tuttuğu anlamına geliyor.
Anladım. Peki çok özel olmayan fotoğraflarımızı, mesela eski sevgilimiz hala sevgili olduğumuz zamanki fotoğrafları sosyal medyasında tutuyor.
Evet. Buna ilişkin güncel bir yargıtay kararı da var hatta. Birlikte yan yana sarılmışlar, fotoğrafları var. Ayrılmalara rağmen Facebook'tan silmiyor. Şöyle, doğrudan şikayet edilirse ceza çıkmaz. Önce bir bildirmesi lazım. Ben bu verilerin, kişisel verilerin bulundurulmasını istemiyorum. Bunları kaldır demesine rağmen kaldırmazsa şikayet ettiğinde ceza alıyor kişi. Öncelikle bir uyarması lazım. Bunu, bu uyarıyı da yazılı olarak yapsın ki mahkemede ispat edebilsin.
Anladım. Tamam. Benim sorularım bu kadardı. Teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için.
Canım, rica ederim. Ne demek? Kendine çok iyi bak.
Tamam. Sen de çok iyi bak. Görüşürüz tekrardan.
Görüşürüz. Bay bay.
Bay bay.
Yani şimdi kısaca yeniden üzerinden geçecek olursak, birisi sizin fotoğraflarınızı yaymakla tehdit ediyorsa, en yakın karakola ya da yakındakilere gidemem, güvenilir değil diyorsanız, güvendiğiniz bir yerdeki karakola gidip şikayet ediyorsunuz. Yayının başında bahsettiğimiz gibi görevini kötüye kullanacak insanlar olabilir çünkü. Ne acı değil mi ya, toplumun güvendiğinden sorumlu bir mesleğe güvensizlik duymak? Bence ortaokuldan itibaren mesleklerin yetki sınırları hakkında yüzeysel ama vatandaşın bilmesi gereken bilgilendirmelerin yapıldığı dersler verilmeli. Örneğin bir emniyet amiri ile bir avukat aynı anda bu derste bulunmalı ve birbirlerinin yetki alanları nerede başlar, nerede biter, bunları netleştirmeli. Ayrı ayrı olunduğunda, çünkü mesela avukat ayrı gelir tabii, farklı bilgilendirmeler verir, polis ayrı gelir, ayrı bilgilendirmeler verir vesaire, bunlar ayrı bir şey ama beraber olduklarında daha etkili olacağını düşünüyorum bazı konuları. Çünkü gündelik hayatta bu polisin yetkisi değil ki, bu savcının yetkisi değil ki dediğimiz olaylarla çok fazla karşılaşıyoruz. Hani böyle tatlı bir bilgilendirme tartışma ortamı yaratılabilir. Meslek tanıtımı olarak bahsetmiyorum bunlardan bu arada. Daha çok vatandaş olarak haklarımızı bilmek ve kurallara uyduğumuz bir toplum yaratmak için aldığımız dersler olmalı. Sağlık, emniyet ve adalet alanında minikten de olsa bilgiler edinmeliyiz küçük yaşlardan itibaren diye düşünüyorum. Neye hakkımızın olduğunu bilmek, hareketlerimizde bize hem daha özgür davranma olanağı sağlayacak hem de sınırlarımızı bileceğiz. Birileri fiziksel olarak daha güçlü veya daha zengin diye korku duymayacağız. Çünkü haklarımızı bileceğiz. Okul açacağım ben galiba ya. Vallahi bebişlerim, yetiştirin kendinizi mesleğinize. Aranızdan açacağım bu okulda bana destek olacaklar, çıkacaktır illa. Böyle güzel bir hayalimiz olsun hadi. Neyse, ne diyorduk? Karakol. Ola ki şikayet ettiğiniz karakoldakilerin hal ve tavırları hoşunuza gitmedi. Başka bir karakoldan da şikayet edebiliyormuşsunuz. Yayını yapmadan aklıma geldi. Bunu da sordum sayın hukuk kuşuna. Böyle bir durumda iki ayrı şikayetiniz oluyor yani. Eğer ki yok ben karakol falan uğraşmak istemem derseniz de en temiz yapılacak iş direkt savcılığa yazılı olarak suç duyurusu dilekçesi vermek. Aman ailem duyar falan diye korkuyorsanız bunu ailenizden gizleyecek şekilde yürütebiliyormuşsunuz. Hemen bir dinleyicimden gelen ses kaydını paylaşıyorum sizlerle.
Bir senelik sevgilim falandı. Çok da seviyordum. Uzun bir zaman birlikte olduk, vakit geçirdik. Ondan sonra ayrıldıktan sonraki uzun bir süre boyunca muhatap olmadım. Sonrasında bir olay olduğunda, uzun bir zaman geçmişti bu arada, bir sene falan olması lazım. Ondan sonrasında bir sevgilim daha olmuştu. Onunla aramıza sürekli girmeye çalıştığında onunla konuştu. Ve benim hesabıma mesaj atarak işte bu görüntüleri annenine atacağım bilmem ne falan diye tehdit almıştım. Böyle bir şey gidip anneme ben kendim söyledim büyük bir cesaretle. Sonunda annem tehdit eden çocuğu buldu ve çok güzel bir şekilde ders verdi.
Ne güzel de gururlanmış ailesiyle. Ders verdim. Keşke ailemizden gizlemek zorunda kalmasak değil mi? Şu an başıma böyle bir şey gelse ailemle bunu paylaşabilirim ve desteklerini alabilirim. Ancak 5 sene önce ben de çekinirdim onlarla paylaşmaya. Onları hayal kırıklığına uğratmışım gibi hissederdim. Belki onlar da böyle hissederdi. Aman bizim kızımız götünü başını paylaşayım milletle. Tam bir seks azmanıymış. Eyvah, nasıl yetiştirdik biz bunu? Gerçi böyle bir şiveleri yok ama yani böyle düşünebilirlerdi. Ama özellikle bu podcast'e başlamamla birlikte onların da bu konudaki düşüncelerinin geliştiğini düşünüyorum. Seks, kişilerin karşılıklı rızası olduğunda utanılacak, ayıplanacak bir şey değil. Benim yatak fantazilerimin, pardon düzeltiyorum, yatak şart değil çünkü fantazi için. Seks fantazilerimin ne kadar çeşitli olabileceği, benim nasıl yetiştirildiğim veya kendimi nasıl yetiştirdiğimle, toplum içindeki rolümle direkt bağlantılı değil. Bağlantılı değil derken sağlıklı kabul edilen seks anlayışından bahsediyorum. Yoksa pedofili olunca bu bir sorun elbette. Bir yakınımın başına böyle bir şey gelse, istemeden de olsa ben de ah be çocuğum be, güvenmediğin insana ne attın götünü diye bir serzenişte bulunasım gelir. Bu da karşındaki insana kendini suçlu hissettirebilir. Ancak suçlu fotoğrafı atan, o sırada arzularını paylaşmak isteyen insan değil. O fotoğrafı paylaşan da suç, servis eden de. Kimse bana birisiyle karşılıklı istekli bir şekilde açık seçik konuşurken attığım fotoğraflar yüzünden suç atamaz. Suç bende değil. Tabii ki kendimi güvenceye alacak şekilde içsel olarak da hazırsam paylaşırım özel fotoğraflarımı. Her nude atsana diyene de o tamam canım hemen geliyor diyecek değilim. Değiliz. Ama ola ki böyle bir fantazim var mesela. İnternetten yüzünü bile görmediğim birine attım çıplak fotoğraflarımı. O bunu kimseyle paylaşamaz. O fotoğrafı attığım için de kimse beni utandıramaz. Onları paylaşan şerefsiz kişi, her kimse o utandırılmalı. Bu konularda enerjimizi hep yanlış tarafa yönlendiriyoruz. Tehdit eden, fotoğrafı paylaşan, arkadaşlarına gösteren şerefsiz kişi kimse, sadece ve sadece onu aşağılamamız lazım. Evet, aşağılamamız lazım. Aşağılayacağız. Yani onun yaptığı şerefsizlik de o kız da atmasaymış şer önüne gelene fotoğrafını demeyeceğiz yani. Sana ne lan çünkü yani? Sana ne? Atar. İstediğine atar. Orospuluksa da orospuluk. Sana ne? Senin değer yargılarınla aynı olmak zorunda mı onun değer yargıları? İki kişi arasında belli bir muhabbeti kurmuşsa, rızaları varsa sıçtığını da atar, götünü de atar. Aa! Ay, bir kere bir arkadaşım yanlışlıkla bana Pipi Leitos'unun fotoğrafını atmıştı. Bence yanlışlıkla atmadı da. Neyse. Çok da emin olabileceğim bir konu değil bu. İyi bir azar çekmiştim ona. Özür dilemişti bayağı bir. Benim rızam olmadığı için bu da suç mesela. Ben niye istemediğim halde birinin genital bölgesini görmek zorunda kalayım canım? Aa. Ya işte bazı özel durumlarda böyle şeyler. Ha, sen suç işledin, hemen savcılığa şikayet etmemiz lazım. Da gerektiğini düşünmüyorum yani. Bu da biraz fazla, ne bileyim ya, bazen anlayışlı davranabiliriz. Kendi aramızda sönümleyebileceğimiz bazı konular var. Ah, şimdi bir de şey, yani ben de yanlışlıkla birine atmıştım seksili video. Şimdi birilerine yeni bir umut kapısı açmış olabilirim tabii. Aa, Kafelax bize de yanlışlıkla seksi fotoğraf atar mı be diye. Atmam canım. Bizim seksi fotoğrafların gittiği yer belli. Yanlışlıkla atma şansımız yok. Birisi eğer bir taraflarını size yanlışlıkla atarsa orada nasıl tepki vereceğiniz aslında tamamen yine size, aranızdaki arkadaşlığa bağlı. O noktada bir şey diyemeyeceğim. Ama bu aslında bir suç sayılabilir. Bunun dışında da birisiyle konuşurken mesela ooluk bir yerlere gitti muhabbet. Bayağı açık seçik konuşuyorsunuz. Koyuyorsunuz, giriyorsunuz, çıkıyorsunuz falan. Böyle bir muhabbet olsa bile fotoğraf göndermeden önce karşı tarafın iznini almaya özen gösterin. Çünkü tamam, konuşuyoruz eyvallah, ama bazı şeyleri görmeye hazır hissetmeyebiliriz. Bu yüzden öncelikle izin almak çok daha yararlı olacaktır aranızdaki ilişkinin bozulmaması için. Birileri bizim çıplak ve seksi fotoğraflarımızı paylaşmakla tehdit ettiğinde artık ne yapacağımızı biliyoruz. Ama bu demek değil ki her önüne gelene aç paylaş. Hayır canım, yani o kadar da yapmayın, azıcık seçici olun. Ama yani işte eğer başınıza böyle bir şey gelirse bunun çözümü var. Karaktersiz, şerefsiz, kişiliksiz insanlar sizin özel fotoğraflarınızı ailenizle veya onunla bununla şununla paylaşmakla sizi tehdit ettiklerinde onlara boyun eğmeyin. Yapılabilecek şeyler var. Evet, biliyorum, adalete, hukuka, emniyete olan güvenlerimiz sarsıldı, sarsılıyor. Ama hala iyi şeyler yapmak için uğraşan insanlar var. Sizin hakkınızı aramanıza yardımcı olacak insanlar var. Özel fotoğraflarınızı biriyle paylaştığınızda mesela ona güvenmekle hata ettim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama güven öyle bir şey ki yani... Herkese güvenebilirsiniz ve herkes güveninizi boşa çıkartabilir. Hatta siz bile. Size güvenen de insanlar olmuştur mutlaka ve siz de onların güvenini boşa çıkartmışsınızdır. Evet, tabii ki de sizin özel fotoğraflarınızı paylaşması çok daha üzücü ve abartılı bir durum. Ama her zaman güvenimizi boşa çıkartacak insanlar karşımıza çıkacak ve bu bir hata değil. İnsanlara güvenmek hata değil. Tamam, belli noktalarda enayilik olabilir ama sonuçta zeki insanlarsınız. Yaptığınız hareketlerin sonuçlarının neler olabileceğini az çok kestiriyorsunuz. Adımlarınızı buna göre atabilirsiniz. Her zaman nasıl bir şeyle karşı karşıya geleceğinizi tahmin etmenin zaten imkanı yok. Ama belli başlı büyük korkuların önüne geçmek için ya ben bunu istedim de yaptım lan diyebilmelisiniz. Çünkü istediniz de yaptınız. Eğer siz istemeden bir şeylere zorlanıyorsanız orada zorbalık vardır, manipülasyon vardır, ısrar vardır ve bunlar sizi siz olmaktan çıkarır. Bu yine sizin hatanız diyemeyiz. Çünkü neler yaşadınız önceden, nasıl bir yetiştirilme tarzından geliyorsunuz, buna hayır diyememe sebeplerinizin altında yatan şeyler neydi, bunları incelemek lazım. Ama kendinizi her zaman geliştirebilirsiniz ve istemediğiniz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Kimisi de mesela sizin işte güzel, özel konuşmalarınızı paylaşmakla veya işte özel içerikli fotoğraflarınızı paylaşmakla tehdit etmiyor da ısrar ediyor. Sexting konuşuyorsunuz mesela, hadi fotoğraf at, hadi oran at, hadi buran at. Atmayacağım dedikçe de ısrar haklı bir şekilde geliyor karşı taraftaki en nefret ettiğim insan tipi yani bunlarda. Atmayacağım ya, atmayacağım, istemiyorum işte, hazır değilim, niye ısrar ediyorsun? Böyle bir insanla konuşuyorsanız ve onu kaybetmekten korktuğunuz için bir şeyleri yapıyorsanız ya bırakın gitsin gitsin ya. Ne gerek var böyle bir ısrara? Çünkü bu insan daha sonra size yatakta da onunla sevişirken ve bir şeyler paylaşırken de sizin gerçekten istemediğiniz ve hazır olmadığınız şeyleri yapmanız konusunda ısrarcı olacak. Sonra bir de duygu sevmesi yapıyorlar ya. Beni bu halde bırakma ama beni bu halde mi bırakacaksın? Evet canım, seni o halde bırakacağım. Canımlar cicimler, kendimize gelelim. Herkes kendi libidosundan sorumlu, tamam mı? Aman birilerinin taşakları şişecek, aman birisinin vajinası yanıyor, söndürülmesi lazım diye sadece onun istediği şeyleri yapmak zorunda değilsiniz. Bu iyilik değil çünkü. Yani iyilik adı altında geçmiyor bu. Kendinizden ödün vermek olarak geçiyor. Hazır değilseniz yapmıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.